Ayrım 6. Vulcan'ın Yaratılışı. Jack DuBrul. Sayfa 49. Arlington, Virginia. Tiffany, çalar saatin belli belirsiz duyulan melodisi Mercer'ı hemen uyandırdı. Eli karmakarışık olmuş çarşaf ve örtülerin arasından yılan gibi kıvrılıp çıkarak antika parçayı susturdu. Örtüleri bir kenara atıp bacaklarını yere indirdi. Koyu gri gözleri şimdiden parlak ve berraktı. Gözleri ışığa ortalama bir insana göre çok daha hızlı tepki verirdi. Parlak ışıklar karşısında gözlerini ender olarak kısar ve karanlığa bir kedinin hızıyla uyum sağlardı. Madenciliğin yer altındaki zor dünyasında sonuna kadar yararlandığı bir yetenekti bu. Yolunun üzerindeki kütüphaneden geçerek rekreasyon odasına inen dairesel merdivene yönelmeden önce tıraş olup kısa bir duş aldı. Koyu renkli gömme meşe raflar Mercer'ın sayısız referans kitaplarını içeren düz bej kutularla doluydu. Bininci defa kendisine kutuları boşaltıp içindekileri raflara düzgünce yerleştireceğine söz verdi. Ayrıca yıllar içinde biriktirdiği, şimdilik kahverengi kum taşı evin kullanılmayan iki yatak odasında sandıklar içinde yatan düzinelerce fotoğraf ve tabloyu da asmak istiyordu. Elinde kahve fincanıyla ön kapıya giderek Washington Post'u aldı. Rekreasyon odasındaki bara giderken tam da sayfanın alt tarafındaki haberlere geçmek üzereydi. Sol köşede yer alan bir haber onu tabureye perçinledi. UOI gemisinden kurtulan bir kişi sağ olarak bulundu. Hawaii. UOI'nin tarihsiz araştırma gemisi Ocean Seeker'da bulunan uzman Dr. Tish Talbot bu sabah yerel saatle 12.30'da Finlandiya bandıralı bir yük gemisi tarafından kurtarıldı. Dr. Talbot şimdiye kadar 3 gün önce batan gemiden sağ olarak kurtulan tek kişi. Ocean Seeker geçtiğimiz ay Hawaii'nin kuzey kıyılarında sahile vurmuş olarak bulunan 12 gri balinanın esrarengiz ölüm nedenlerini araştırıyordu. Doktor Talbot'un durumunun istikrarlı olduğu, vücudunun su ve ısı kaybetmiş olduğu bildirildi. Kendisi bu sabah gözlem altına alınmak üzere uçakla George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne naklediliyor. Kurtarma gemisi SS September Laurel, geminin gizemli batışından bu yana kazazedelerin aranmasında sahil koruma ve donanmaya yardım ediyordu. Makale sürüp gidiyordu ancak Mercer gerçekten kelimelerin devamını görmüyordu sersem demişti. Bir gece önce yaşadığı kayıp duygusu kaybolarak yerini sevinç ve rahatlamaya bırakmıştı. Harry, uyan! Mercer bu haberi paylaşmak zorundaydı. Harry yavaşça uyandı. İnlemeler ve esnemeleri, kaşınmalar ve gerilmeler izledi. Saat kaç? Mercer tek hoyer saatine bakarak 6:15 var diye cevap verdi. Tanrım, ağzımda biraz önce bir angora kazakla Fransız öpücüğü yaşamışım gibi bir tat var. Mercer ona bir fincan kahve koydu. Harry kanepeden kalkıp bara gitti ve dudaklarının arasında çoktan tütmeye başlamış sigarasıyla taburelerden birine çöküp omuzlarını sarkıttı. Sana Jack Talbot'tan, Alaska'da hayatımı kurtaran şu adamdan bahsettiğimi hatırlıyor musun? Mercer Harry'nin cevap vermesini beklemedi. Dün gece kızının Pasifik'te batan UOI gemisinde olduğunu öğrendim. Harry ciddi bir tavırla, Tanrım bunu duyduğuma üzüldüm dedi. Dün gece sana bu konu hakkında herhangi bir şey duyup duymadığını sormak istemiştim. Mercer gazetenin ön sayfasını havaya kaldırdı ve Harry hala uykulu bakan gözleriyle okudu. Şey, şaşırdım, şansım böylesi. Dalga geçme. Acaba arkadaşının haberi var mı? Muhtemelen kazadan bile haberi yoktur. En son Endonezya kıyılarında bir petrol kuyusunda çalıştığını biliyorum. Harry bir an Mercer'a bakıp ayağa kalktı. Ben eve gitsem iyi olacak. Mercer tek bir söz daha söyleyemeden Harry kapıdan çıkmıştı bile. Mercer bir süre arkadaşının bu ani gidişine şaşırdı. Sonra da tekrar gazetesini okumaya koyuldu. Saat 8.30'da Mercer uzun adımlarla yürüyerek Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndaki ofisine girdi. Ağzı vişneli dan kekle dolu olan sekreteri Jennifer Woodridge gülümseyip merhaba demeye çabaladı. Mercer onun yemek kabiliyetine hayret ediyordu. Masası neredeyse sürekli olarak yarısı yenmiş abur cuburlarla, bayatlamış cips paketleriyle ve en az 3 tane boş meşrubat kutusuyla dolu olurdu. Buna rağmen 45 kilo kadar geliyordu ve Mercer'ın ofisteki dedikoduların yarısının doğru olmasını dilediği bir vücuda sahipti. ''Günaydın Jen, bakıyorum da yokluğumda hiçbir şey değişmemiş.'' Jennifer zorlukla yutunup kahvesinden bir yudum aldı. ''Hoş geldiniz, Uaua'nın gemisinde değil de Güney Afrika'da olmanız beni nasıl rahatlattı bilemezsiniz.'' ''İnan bana, benim yarım kadar bile rahatlamış olamazsın.'' Jen Woodrich geçici patronları için her zaman böyle endişelenmezdi. Mercer 2 ay önce BD Jack'ta danışman olarak göreve başladığında Jen işi esnasında yapacağı ve yapmayacağı şeyleri kapsayan uzun bir liste hazırlamıştı. Birbirleriyle tanıştırılmalarından 2 saniye sonra listeyi kesik kesik okumaya başlamıştı. Mercer da herhangi bir yorum yapmadan onu sakince dinlemişti. Jen listeyi bitirdiğinde Mercer'ın tek söylediği "Tamam" olmuştu. Ona üstünlük sağladığını düşünen sekreter, ''Şimdi ne yapmamı istersiniz?'' diye sormuştu. ''Masana dön ve otur.'' ''Ve hiçbir şey. Sadece masanda otur. Telefonlara cevap verme. Herhangi bir form doldurma. Hiçbir şey yapma.'' Jen'in pes edip sıkıntıdan camlaşmış gözlerle Mercer'ın ofisine dönmesi için aradan sadece huzursuz bir 40 dakikanın geçmesi yeterli olmuştu. ''Anlaşıldı, özür dilerim. Buradaki danışmanlar personele genellikle köle muamelesi yaparlar.''
''Sen benim ilk sekreterim, özür dilerim. Yani ilk asistanım olduğun için sana nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.''
Mercer'ın dürüstlüğü aralarında harika bir iş ilişkisini başlatmıştı. Mercer şimdi dün gece kurtarılan kadınla ilgili haberi okudun mu diye soruyordu.
''Evet, harika değil mi?''
Ofisine yönelen Mercer, işin garibi ben onu tanıyorum, daha doğrusu babasını tanıyorum dedi. Gel de ben yokken neler olduğunu ayrıntılarıyla anlat.
Mercer debelenerek ceketini çıkarıp özensizce deri kanepenin üzerine attı. Evrak çantasını masasının üstüne koyup koltuğuna yerleşti.
Jen bir anne gibi kaşlarını çatıp Mercer'ın ceketini astı ve evrak dağlarını okumasına yardım etmek üzere masanın karşı tarafındaki koltuğa oturdu. Öğle civarında Jen yemeğe çıktı. Mercer ofisinde kalıp sıkıcı evrak işlerini tamamladı. Jen'in çıkmasından birkaç dakika sonra bir güvenlik görevlisi ofisinin kapısını hafifçe vurdu. Adam elindeki kağıt parçasına bakıp ismi doğrulayarak "Doktor Mercer siz misiniz?" diye sordu. Mercer içinden yüzünü buruşturdu. Kendisine doktor diye hitap edilmesinden nefret ederdi. Güvenlik memuruna sırıttı.
''Demek en sonunda beni erkekler tuvaletinden tuvalet kağıdı çalarken yakaladınız çocuklar.''
Memur ona şaşkınlıkla baktıktan sonra ciddi olmadığını anladı. Mercer bu kadar mizah yeter diye düşündü.
''Efendim, Western Union bu telgrafı ön büroya teslim etmiş, size gönderilmiş.''
Güvenlik görevlisi zarfı Mercer'a uzattıktan sonra tek bir kelime daha etmeden ofisten çıktı. Telgraf Jakarta'dan gönderilmişti. Mercer sezgilerine dayanarak Jack Talbot'tan geldiğini tahmin etti. Nedense kağıdı açarken içine doğmuştu.
''Tish ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya. Ona yardım et. Ocean Seeker kasten batırıldı. En kısa zamanda DC'ye dönmeye çalışacağım. Jack.'' olarak imzalanmıştı.
Mercer kararını vermek için 10 saniye bile harcamadı. Onun tanıdığı Jack Talbot, fantezi ya da histeriye eğilim olan biri değildi. Eğer Jack kızının tehlikede olduğunu ve UOA'yı gemisinin bilerek batırıldığını söylüyorsa, Mercer ona içtenlikle inanırdı.
Mercer, gri gözleri sert ve kararlı, sırım gibi vücudu bilinmezlikten ötürü biraz gerilmiş olarak hemen ayağa kalktı. Ceketini kapıp uzun adımlarla asansöre yürüdü. Telgrafı okumasının üzerinden ancak 6 dakika geçtikten sonra üstü açılabilir siyah Jaguar XJS'i George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne doğru şehir merkezindeki trafiği zorluyordu bile. Hastanenin ön bürosundaki hemşire ona Tish'in 404 numaralı odada olduğunu ve ziyaretçilere izin verilmediğini söyledi. Hemşire ayrıca odanın FBI tarafından korunduğunu da ekledi. Gemi kazasından sağ olarak kurtulan yegane kişinin koruma altında olduğu gerçeği, Jack'in kızının tehlikede olduğu uyarısını ve Ocean Seeker'ın batmasıyla ilgili uğursuz imayı biraz da olsa doğruluyordu.
Mercer pekala bu işi halleder deyip hemşireye kızarmasına neden olan bir gülüş attı. ''Nereden bir fincan kahve bulabilirim?'' Hemşire cılız saçlarını okşayarak "Yukarıda sağda efendim" diye yanıt verdi. "Kafeterya ikinci katta."
Kadına teşekkür eden Mercer merdivene adımını atar atmaz çabucak dördüncü kata çıktı. Floresanların ışıkları, sarıya boyalı duvarlar ve hastane kokusu en sağlıklı insanın bile midesini bulandırmaya yeterdi. Birkaç dakika sonra 404 numaralı odanın yer aldığı kanadı buldu. Doğaçlama yapılmış güvenlik masasında oturan iri yarı boyunsuz iki adam ona yaralı bir tekir balığı görmüş köpek balıkları gibi baktılar. Mercer rahat bir tavırla bir kimlik kartı uzatıp hızla çekerken "Doktor Mercer, Doktor Talbot'u göreceğim" dedi. Muhafızlardan biri onu baştan aşağı süzerken Mercer'ın cebinden sarkan stetoskop adamın gözünden kaçmadı. Mercer aleti boş bir hemşire odasından almıştı. Diğer muhafız da kimliğin üzerindeki George Washington Üniversitesi logosunu görmüş ve Doktor Mercer'ın fotoğrafının karşısındaki adamla aynı olduğunu fark etmişti.
"Burada ne işiniz var Doktor Mercer?"
Sesi cansız ve monotondu. Mercer bu soruyu "Ben üroloğum" diye cevaplarken bir yandan da hafifçe esnemesini bastırdı.
"Uzun süreli dehidrasyonun böbreklere verdiği hasarı kontrol etmem lazım."
Muhafız hiç düşünmeden geçmesi için elini salladı. Mercer'ın yıldırım hızıyla gösterip yok ettiği kimlik hakikaten George Washington Üniversitesi hastanesince verilmişti. Ama sadece onun hastanenin sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirtiyordu. Gelişi güzel bir incelemeden daha fazlası onun J. Edgar Hoover binasına çabuk bir yolculuk yapmasına yol açabilirdi. FBI'ın uyanıklığının da bu kadarı. Omzunun üzerinden bakan Mercer muhafızlardan birinin suratını neredeyse boşalmış olan mısır cipsi torbasına sokup kalanları ağzına boşalttığını gördü. Tişin başı büyük bir olasılıkla dertte olduğu için Mercer bu iki salağın onu korumasına hayatta izin veremezdi. Tiş karnına doğru büktü, dizlerinin üzerinde bir dergiyle yatağında oturuyordu. Atlattığı zorlu sınav nedeniyle yorgun görünmesine karşın kısa kesilmiş siyah saçları, göz alıcı kırmızı dudakları ve çıkık elmacık kemikleriyle 30'lu yaşların başlarında çok güzel bir kadındı. Teni güneşten yanarak kararmıştı ancak kalıcı bir hasar göze çarpmıyordu. Babasının gözlerine benzeyen inanılmaz berraklıktaki mavi ve afacan gözleriyle Mercer'a baktı.
"Bayan Talbot, ben Philip Mercer, babanızın arkadaşıyım. Aslında ona hayatımı borçluyum. Belki hikayeyi size anlatmıştır."
Tişin gülümsemesi içten ve sıcaktı. "O hikayeyi neredeyse milyon kez dinledim Doktor Mercer ve burada bir dostun olmasının ne kadar güzel olduğunu da söylemeliyim."
Mercer sandığınızdan da güzel diye fısıldadı. "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?"
"Yorgunum ve ağrılarım var ama iyiyim. Beni burada neden tuttuklarını gerçekten bilmiyorum." Sesi sıkıntılıydı.
"İster inanın ister inanmayın, bugünlerde sıcak habersiniz. Koruma altında olduğunuzu biliyor musunuz?"
"Bundan haberim yoktu. Neden?"
Tıpkı babası gibi o da yalın bir dille konuşuyordu.
"Ben de sizin bana açıklayabileceğinizi umuyordum. Yaklaşık yarım saat önce Jakarta'daki babanızdan bir telgraf aldım. Benden size göz kulak olmamı istemiş."
Tish Mercer'a baka kaldı. Ocean Seeker'ın özellikle imha edildiği duygusuna kapılmış ve eğer bu doğruysa burada güvende olduğunuzu sanmıyorum. Bütün bu olaylar olduğunda ben Güney Afrika'da olduğum için hiçbir ayrıntıdan haberim yok. Ama şimdilik babanıza inanıp yaşamınızın tehlikede olduğunu varsaymak zorundayım.
Tiş ona boş gözlerle bakmayı sürdürüyordu. "Bunların arasında size mantıklı gelen var mı? Herhangi bir şey hatırlıyor musunuz? Ya da bu karmaşaya neden olabilecek herhangi bir şey gördünüz mü?"
"Öncelikle Doktor Mercer..."
Tişin sözlerine devam etmesine fırsat kalmadan bir adam kapıyı açtı. Takım elbisesinin üzerine bir laboratuvar önlüğü giymişti.
"Tünaydın, ben üroloğunuz Doktor Alfred Rosenberg."
Adamın gülümsemesi hilekardı ve dişleri tütünden sararıp leke olmuştu. Adamın ayakkabılarına bir bakış atan Mercer anında tepki verdi. Darbesi vücudunun tüm gücüyle inmişti. Yumruğu adamın yüzüne inmeden önce Mercer kolunu büktü ve dirseği Rosenberg'un yanağına sağlam bir şekilde oturdu. Doktorun başı hızla dönüp bedeni duvara çarparken Tiş ağzını elleriyle kapatıp çığlıklarını bastırdı.
Mercer ona döndü. "Hemen giyin, seni buradan çıkaracağım."
Rosenburg elinde 15 santimlik bir bıçakla ayağa kalkıyordu. Mercer dizlerini kırdı ve sert bir döner tekme attı. Adam arkaya doğru sendeledi. Vücudu çarptığında duvar sarsıldı. İkinci darbe tam midesine inmişti. Adam iki büklüm olduğunda da yüzüne üçüncü tekmeyi yedi. Rosenborg'un başı çatırtıyla geriye gitti ve duvara çarptı. Şuurunu kaybetmiş olarak yere yığıldı. Mercer hala yatakta olan Tish'e baktı. Yalnız değildir, hemen giyin. Yataktan atlayan Tish'in üzerine blue jean ve tişörtünü geçirmesi bir an sürdüyse de Mercer onun uzun ve şahane bacaklarına, beyaz ipekli külotlu poposuna kaçamak bir bakış atacak vakti buldu. Mercer kapıyı yavaşça açıp muhafızların konuşlanmış oldukları yöne doğru baktı. Masanın altındaki kan gölü ona FBI ajanlarının ölmüş olduklarını söylüyordu. Öne geçip Tish'i masanın yanından geçirirken Tish "Aman Tanrım" diye inledi. Mercer bir an durup ölen adamlardan birinin ceketinin cebini karıştırdı ve otomatik tabancayla yedek şarjör buldu. Silahı kendi ceketinin altına gizleyip şarjörü de cebine attı. Merdivenlerden lobiye inerken Mercer Tish'in elini tuttu. Yüzlere çabuk bir bakış adamın yukarıdaki katilin gerçekten de yalnız olmadığını doğruladı. Üç adam otomatik kapının hemen dışında beklerlerken başka bir üçlü de cam kaplı bülten tahtasına bakıyor, gözleriyle lobinin camdaki yansımasını izliyorlardı. Kaçaklar lobiden uzaklaştılar. Mercer Tish'i bir dizi girmek yasaktır yazan kapıdan geçirip bir yükleme platformuna çıkardı. Platformda duran adam Tish'e biraz tehlikeli baktığı için Mercer diziyle adamın kasıklarına vurdu. Eğer adam sadece masum bir seyirci ise hasar için tedavi görmesi iyi olurdu. Yukarıdaki katilin yardımcısıysa da cehennemin dibine gidebilirdi. Mercer ve Tish Mercer'ın arabasına koştular. Jaguar V12 hemen canlandı. Mercer görülmeden kaçabilmeyi umuyordu. Ancak iki adam yükleme platformundan onlara doğru koşmaya başlamışlardı bile. Mercer hızla vitese takıp Pirelli lastiklerinden dumanlar saçarak caddeye çıktı. Birkaç araba kızgınlıkla kornalarını çaldılar. İki rahibe güvende olmak için tekrar kaldırıma atladılar. Mercer 23. caddeye dönüp Washington Meydanı'na yönelirken aynı model 3 BMW onu takip etmeye başlamışlardı. Mercer hızla K caddesine dalmadan önce arabayı iki kez meydanın etrafında döndürüp peşindekileri trafiğin içinde birbirlerine katmaya çalıştı. Bu manevra ona ancak bir ya da iki saniye kazandırdı. Bir metrobüsten kaçarken ödünç Heckler & Koch VP70 tabancayı kucağına koydu. Alman yapımı ölümcül bir tabancanın geniş kabzasında 18 mermi vardı. Emniyeti açıp camını indiren düğmeye bastı. Şehrin sesleri kamçı gibi arabanın içine doldu. Mercer keşke daha iyi bir görüş sağlayabilmek için tavanı açsaydım diye geçirdi içinden ama o anda yapabileceği bir şey yoktu. Kendilerini takip eden ilk araba Mercer'ın solundan yaklaşıyordu. Sürücünün bakışları önündeki yola kilitlenmişti fakat yanındaki yolcunun gözleri Mercer'dan ayrılmıyordu. Adam alaycı bir tavırla kolunu salladı ve Beretta 12 göründü. İtalyan malı küçük, hafif makineli tüfek, dakikada 550'lik bir hızla 9 milimetrelik bir kurşun yağmuru gerçekleştirebiliyordu. Adam tam silahını kaldırıp nişan aldığında Mercer tabancasını penceresinin kenarının üzerinden kaldırıp elinden geldiğince hızla ateş etti. İlk 5 el adamın vücudunu paramparça etti. Bedeni ve başı her isabette sıçradı. Adam düşüp kaldığında sonraki 5 el sürücünün başını un ufak etti. BMW yavaşlayıp yoldan çıkmaya başladı. Sarsıntıyla ilerleyerek K caddesinin iki kenarındaki devasa ağaçlardan birine çarpıp tekrar hızla trafiğin içine karıştı. Mercer dikiz aynasında BMW'nin diğer şeride geçtiğini ve park halindeki çöp kamyonunun önüne çarptığını gördü. Arabanın ön camı patladı ve iki ceset kırılan camdan dışarı fırladı. Rengi neredeyse bembeyaz olan Tish durmadan alt dudağını ısırıyordu. Mercer bir elini direksiyondan çekip sakinleştirmek için onun omzuna koydu. İçinden daha fazlasını yapabilmeyi dilediyse de peşinde hala onları izleyen iki araba vardı. K caddesinin Pensilvanya caddesine döndüğü noktadaki kırmızı ışığı aldırmadı. Peşindekilerde Dünya Bankası binasının önünden geçtikleri anda Jaguar'a ilk kurşunlar isabet etti. Tiş yere kaydı. Mercer arabaya zikzaklar çizdirmeye başladı. Ancak kurşunlar hedeflerini bulmaya devam ettiler. Trafik iyice yoğunlaşmaya başlamıştı. Mercer bir defasında tamamen durmak zorunda kalmıştı ama iki BMW şans eseri birkaç araba arkalarında takılıp kalmışlardı. Saatte 65 kilometrelik bir süratle 17. caddedeki kalabalık kavşağa yaklaşırlarken sarı ışık yandı. Mercer takometrenin ibresinin sınırı aşmasını umursamadan vitesi 2'ye alıp gaz pedalını siyah halı zeminde sonuna kadar dayadı. Mercer vites değiştirmeden önce motorun devri kulakları delen bir inlemeyle doruğa ulaştı. Sarı ışık kırmızıya dönüp de araba yığınları çelik bir çığ misali 17. caddede ilerlemeye başladıklarında dönüşü olmayan noktayı geçmişlerdi. Mercer asfaltta lastikleri cayırdatarak sağ tarafa doğru kendine yol açtı. Beyaz Saray'ın önüne yakın bir yerde tekrar yola girmeden önce arabayı yoldan kaldırıma doğru sürdüğünde yayalar önünden kaçıştılar. BMW'lerden biri onu takip etmeye çalışıyordu. Ama başkanın rezidansını koruyan kalın beton tank savar bariyerlere çarpmıştı. Diğeri ise trafiğin içinde takılıp kalmıştı. Mercer Jaguar'ı Penn ve 16. caddelerin köşesinde durdurdu. Cüzdanını tişe uzatarak cüzdanımı al dedi. Adres ruhsatın üzerinde yazılı. Taksi içinde yeterli para var. Kontaktan sallanan anahtarlıktan ev anahtarını da çekip ona verdi. Kapının sağında bir güvenlik paneli var. 36-22-34 devre dışı bırakır. Ben de olabildiğince çabuk geleceğim.
Güvende olacak mısın?
Tiş'in gözleri korkudan kocaman olmuştu. Endişelenme, sen git. Tiş başını sallayıp arabadan atladı ve derhal öğle tatiline çıkmış kalabalığın akıntısına karıştı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 58.